Iron 5
Limitsiz Yaşam, Nick Vujicic, sayfa 72. Bölüm 3. Kalpten gelen tam bir inançla. İnanç, birçok kutsal kitapta umutla birlikte anılır. Siz de ben de umut olmadan yaşayamayacağımızı biliyoruz. İntihar teşebbüsümün olduğu gün babamın şefkati bana huzur vermişti. O an rahatlamıştım. Beni inandırmıştı. Her evlat babasına güvenmek isterdi. O gün babam bana bir şey hediye etti. Fark ettim ki bir çocuk için baba kadar güçlü başka bir güven kaynağı bulunmazmış. Babamla konuştuktan sonra rahatlamıştım ve uyuyakalmışım. Yine eski acı dolu günlerime dönmüştüm. Kendime bir hedef koymadan önce bir süre daha böyle ayakları yere basmayan bir suni umutla yaşıyordum. Şüphe ve korku dolu dönemlerim oldu. Şu an bile herkes gibi bir sürü sorun yaşıyorum ama intihar etmeyi düşünmüyorum. Biz insanoğlu bir şeylere inanarak yaşarız hep. Güvenerek yaşamımızı idame ettiririz. Her biri farklı farklı bu inançların bize ve yaşamımıza şekil verdiği su götürmez bir gerçektir. Birçok insan gibi ben de Tanrı'ya inanır ve bu inanca uygun gereklere göre yaşarım. Onu göremesem de, ona dokunamasam da varlığını kalbimde hissederim. Ben yarını bilmiyorum ama ona inanıyorum. Çünkü o her şeyi biliyor. İnancımın her hareketimde beni yönlendirdiğini kabul ediyorum. Belki göremiyorum, duyamıyorum ama hissediyorum. Oksijenin varlığının bilim adamları tarafından doğrulanması gibi bir şey bu. Ben bilim adamlarına güveniyorum. Oksijenin varlığına inanıyorum. Tıpkı oksijen gibi gözükmeyen nice inandığımız gerçeklikler gibi. Geçenlerde Kate adlı bir bayan okurumdan bir mesaj aldım. Kadıncağız mesajında bana derdini anlatıyordu. Sağlık problemleri yüzünden işten çıkarılmıştı. Bacağındaki kemiklerden biri olmadan dünyaya gelmişti ve bu yüzden 20 kez cerrahi operasyon geçirmişti. Şimdi 30'unda evli bir kadın olan Kate bana en can alıcı soruyu sordu. Neden ben? Benim videolarımı izledikten sonra bazen her şeyin nedenini tam olarak kestiremeyeceği kanaatine varmış. Mesajın sonunu şöyle getirmiş. Tanrı'ya güvenmeliyiz. İnançla yürüyene kadar çabalamalıyız. Sana yürekten teşekkür ediyorum Nick. Umarım bir gün gerçek hayatta karşılaşma olanağımız olur da sana doya doya sarılırım. Sanırım Kate cevabını bulmuştu. Neyin nasıl işlediğine dair akıl yürütmüştü. Her insanın başına zorluk gelebilirdi. Bir çözüm üretmesi gerekebilirdi. En zor dakikalarımızla nasıl başa çıkacağımızı bize içimizdeki inanç söylerdi. Hatta sizin için bunu akılda kalabilmesi adına akrostiş bile yaptım. İnanç, niyet, amaç, neleri çözmez ki? Buna kalpten teslimiyetle bağlı kaldığınızda hayal ettiğiniz yaşama bir adım daha yaklaşmışsınız demektir. Her yıl sayıları binleri bulan çocuklarla muhatap oluyorum. Onlara küçükken çektiğim sıkıntıları anlatıyorum. Onları neşelendirmek için şakalar yapıyorum. Bana alıştıklarındaysa bana hayranlıkla baktıklarını fark ediyorum. Hatta birçok çocuğu küçük ayağıma ilgiyle bakarken buluyorum. Ayağımla çeşitli hareketler yaparak onları güldürüyorum. Kendilerini eğlendirmem hoşlarına gidiyor. Benden 6 yaş küçük kız kardeşim Michelle bir gün ilginç bir şey gözlemledi. Ailece çıktığımız kısa süreli seyahatlerden biriydi. Arka koltukta üç kardeş paketlenmiş sosis gibi oturuyorduk. Babamsa her erkek gibi yolda mola vermeyi sevmezdi. Biz de o gün çok acıkmıştık. Babamın dikkatini çekip yemek molası verebilmek için şakalar yapmaya başladık. Birbirimizi ısırıp açlığımızı güya belli edecektik ki Michelle benim küçük bacağımı çocukça hayal gücüyle bir Buda benzettiğini ve ısırmak istediğini söyledi. Herkes şaşırmıştı ve bir o kadar komik bulmuştu. Hayal gücü yüksek bir çocuktu. Birkaç yıl sonra eve bir köpek yavrusu getirdi. Küçük Enik sahibinin bir zamanlar yapmak istediğini yapmaya başlamıştı. Ne zaman ayağımı görse ufaktan ufaktan ısırıyordu. İtelesem de bundan hoşlanıp tekrar koşuyordu. Anladım ki bacağım değil kız kardeşimi, köpeğimize bile but olarak görünüyordu. Bunu ne zaman çocuklarla konuşsam hatırlarım ve anlatırım. Herkese göre bir bacaktan başka anlam ifade etmese de benim iki bacağım o aslında. Bazen çocukları bakarken gördüğümde madem farklı buluyorsunuz yanına bir bacak da siz hayal edin diyorum. Biraz afallıyorlar sözlerime. Fakat sonrasında alışıp evet ederiz diyorlar. Onları destekliyorum, cesaretlendiriyorum. Her şeyin mümkün olabileceğini anlatıyorum. Anahtar kelimenin zor zamanlarda bile ilerlemek için hayal etmek olduğunu söylüyorum. İşte bunun da inançla olacağı su götürmez bir gerçek. Hayal gücü insana Tanrı'nın kudretinin yansıması gibidir. Benim hayal gücüm bana hep başka dünyaları gösterdi. İçinde henüz olmadığım ama bir gün olabileceğim dünyaları. Ona güveniyorum. Kalbimde ona duyduğum teslimiyet bana ne bacaklarımı ne de kollarımı hatırlatıyor. Tertemiz ve güzel bir hayatı inşa edebilirim. Aynı şekilde siz de elinizin ulaşamayacağı hiçbir şey olmadığını düşünün. İnsan inanmakla dağlar aşmış. Yaratıcı çabalarınızı yabana atmayacaktır. Bundan şüpheniz olmasın. Bazen zor günler geçirerek imtihan dediğimiz şeyi yaşarız. Güney Amerika'da 2009'da yaptığım konuşmayı size hatırlatmak isterim. 10 gün içinde 9 şehirde konuşma yapmıştım. Sürekli oradan oraya gidiyorduk. Uçağımız bizi bir şehirden alıp diğerine götürüyordu. İkisi pilot olmak üzere uçakta 8 kişi bulunuyordu. Tesadüfe bakın ki pilotların ikisinin ismi de Miguel'di. Ve uçakta benden hariç hiç kimse İngilizce bilmiyordu. Sadece otomatik pilotun verdiği talimatı anlayabiliyordum. Bilgisayardan gelen sesli uyarıysa uçağın 400 fitte olduğunu söylüyordu. Otomatik pilot sürekli uyarı veriyor, talimatını tekrarlıyordu. Kimse ne olduğunu tam kestiremiyordu fakat hafiften tansiyon yükselmişti. Kabindeki görevliye dayanamayıp sordum. Talimatları pilotlar için çevirmemi ister misiniz? Kabin görevlisi düştüğümüzün farkında olmadıklarını mı düşünüyorsun diye sordu. Ne diyeceğimi bilemedim. Herkes istifini koruyordu. Ben de bıraktım kendimi ve sakin olmaya çalıştım. Zaten bir süre sonra güvenli bir iniş yaptık. Bizim çevirmenlerden biri bu yaşadığımız paniği pilotlara söyleyince gülme krizine girdiler. Elbette ki bilgisayardan gelen uyarının farkındaydık. Fakat iniş yaparken bu talimatları önemsemiyoruz diye yanıtladı. Rahat ol Nick, biraz güven dedi. Tamam, kabul ediyorum. Endişe duydum. Fakat sonra anladım. İnandığıma güvenmem gerekiyordu. Tıpkı benim ayaklarıma olan inancım gibi. Bir gün ayakkabı giyebileceğime inanmam gibi. Sınırsız vizyon. 10 yaşındayken hiçbir fiziksel problemim yoktu. Kollarımın ve bacaklarımın olmaması problem teşkil etmiyordu. Fakat psikolojik olarak çöküntüdeydim. Şimdi sahip olduğum rahatlıktan o zamanlar söz edemezdim bile. Şimdi şükürler olsun ki her şeyim var. Tek bir şey hariç, o da bakış açım. O zamanlar olanaklara değil, eksikliklere bakardım. Şimdi ise tam tersi görüyorum dünyayı. Elbette herkesin boyunun yetmediği yerler vardır değil mi? Tutup da benden bir NBA oyuncusu olmamı beklemezsiniz. Fakat bir insana ilham verip onun NBA'de oyuncu olabilmesi için teşvik edebilirim. Trajedilerin bir gün zafer olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Biraz sörf mü yapsak? 2008'de konuşmacı olarak Hawaii'ye gittiğimde dünyanın birinci sınıf sörfçülerinden biri olan Beth Henny Hamilton'la tanıştım. 2003'te geçirdiği bir talihsiz kaza yüzünden kaybettiği sağ koluna rağmen sörfüne devam ediyor. Bir köpek balığının üzerine saldırdığında henüz 13 yaşındaymış. Bu saldırıdan önce sevilen bir sörfçüymüş. Fakat onun azmi ve inancı onu dünyaca sevilen bir sörfçü yapmış. Hedefini sorduğumdaysa, bize sadece Tanrı'ya olan inancını tüm dünyaya göstermek için çabaladığını anlattı. O gün benimle ayrıca ilgilenmişti. Bugün burada olamayabilirdim çünkü kazadan sonra kanımın %70'ini kaybetmiştim, dedi. Birlikte oturup konuşana kadar hayatında bu kadar acı çektiğini fark etmemiştim. Bana o günü anlattığında çok etkilendim. Çünkü etkilenmemek mümkün değildi. O gün etraftakiler onu hastaneye yetiştirmek için koştururken o da bir taraftan dua ediyormuş. Hastaneye vardıklarındaysa her şey daha da ters ters gitmiş. Doktorlar onu operasyonu hazırlamak için acele ederlerken aksilik bu ya, bütün ameliyathaneler o sırada kullanılıyormuş. İlginç olan bacağına müdahale edecek olan doktorun aynı zamanda babası olmasıydı. Bütün ekip birlikte çalışarak kızı kurtarmayı başarırlar. Operasyondan sonra küçük kız sağlığına kavuşur. Hatta iyileştikten sonra onda daha büyük bir değişim gerçekleşir. Süratle iyileşirken hayata bakış açısı da yaralarıyla birlikte düzelir. Başına gelen olayın bir sebebi hikmeti olduğunu düşünür. Vazgeçmek yerine hayata ve spora daha fazla sarılır. Atletizmde ilerler, ilerler, ilerler ve ilk girdiği yarışmada dünyanın en iyi kadın sörfçüsü unvanını alır. Onun kolunun olmaması asla bir engel değildi. Hangi yarışmaya girerse girsin kazanacağına inanıyordu. Çünkü hayatından sınırları çıkarmıştı. Tanrı dualarıma cevap verdi diyordu. İnsanlar ona bakınca umutlarını tazelediklerini söylüyorlardı. Bethany'nin hikayesi bize onun ne kadar savaşçı bir ruha sahip olduğunu göstermiyor mu? Dalgalarla boğuşmak. Her kim hayatında engeli yüzünden hayata küserse bence bu kızın azimli hikayesini hatırlasın. Çünkü insanlar her gün yeni bir dalgayla boğuşmak zorunda kalıyor. Hayatınızda bir köpek balığının yüzünden problem yaşamıyor olabilirsiniz. Ancak kim ne derse desin bu hikaye insanların sorunlarının netliğe kavuşup somutlaştığı bir örnek. Ona o kadar özendim ki bana sörf yapmayı öğretmesini istedim. O da kabul etti. Önce bebek havuzuna geçtik. Biraz tedirgin oldum açıkçası ama daha sonra Bethany bana ünlü sörfçülerin suyla nasıl birleştiklerini anlattı. Kendisine yardım etmek isteyenlere güvenmek kişiye hedefine yaklaşmasına yardımcı olur. Vücudumu sörf tahtasının üzerinde dengelemeyi öğretti. Benimle birlikte sörf yapmaya başladı. Talimatlar veriyor, öğrenmem için elinden geleni yapıyordu. Toplamda 3 uzvumuz vardı. Bethany'nin kolları ve bacağı. Sörf tahtası üzerinde denge sağladıktan sonra hareket etmeye başladım. Herkes artık bu işi tek başıma yapacağıma inandı. Kendimi dalgalara bıraktım. Aslına bakarsanız küçük bir platformdu benim bulunduğum. Fakat önünüzde sörf tahtası varken ve siz onun üzerindeyken küçük dalgalar bile zevk veriyor insana. Sörf yapmayı öğrendiğim gün çocuk havuzunda yarışma yapılacağını duyduk. Ben de katılmaya karar verdim. Uzmanlardan bir sürü tavsiye aldıktan ve "Canım sen yüzebilir misin? Canım kolların ve bacakların olmadan nasıl dengeni sağlayacaksın? Köpek balığından hızlı yüzebilir misin?" sorular birbirini kovaladı. Bu faslı atlatır atlatmaz yarış alanına doğru koştum. Gerçekten mükemmel bir gündü. Bethany arkamda bana talimat veriyor ve beni sürekli cesaretlendiriyordu. Ne zaman bir dalga gelirse ayağa kalkmam gerekiyormuş. 6 kez prova yaptık. Tabii 6'sında da başarısız oldum. Vazgeçmedim. Bir sürü insan bizi izliyordu. Hatta bir sürü kamera beni çekiyordu. Sanırım o gün YouTube'a kolları olmayan adam sörf tahtasında diye bir başlıkla videomu koyacaklardı. Önceleri buz pateni de yapıyordum ve ondan da büyük zevk alıyordum. İşte beklenen dalga geldi. Hazırdım. Evet. Nasıl oldu bilinmez o dalga beni aldı birden kumlara gömdü. Söylemekten çekinmiyorum. O sırada ilkokul çağındaki bir kız çocuğu gibi bağırmışım. Çakıldı diye bir ses duydum, o kadar. Sonraki 2 saat boyunca 20'ye yakın deneme yaptım. Yarışma yüzünden gelen fotoğrafçılar ve kameramanlar bana odaklandılar. Artık Sörfçü adlı dergide ilk dibi bulan diye ismim anılmıştır. Lens Hokan'a ile yaptığımız söyleşide Lanko bize ömrü hayatında böyle bir şey görmediğini, çok engelli insana rastladığını ama hiç kimsenin bunu yapacak cesareti olmadığını ve bunu görerek her şeyin mümkün olabileceğini söyledi. Sıkıntıda olduğu anda insan ondan kurtulamayacağını düşünür. Ama bu hikaye ona koşulların her zaman değişebileceğini anlatmalı bence. Unutmayın, her şey mümkün olabilir. İnancın rotasında. Çiftçi hikayesini bilirsiniz. Bir çiftçi bir tohumu istediği yere ekebilir. Kimisi yola düşer, kuşlar yer, kimisi kayaların üzerine düşer, hiçbir yol kat etmez. Ancak güzel bir yere ekilen tohumlar büyür, yeşerebilir. Hayatımız boyunca ektiklerimizi almayı bekleriz. En verimli toprağın kalbimiz olduğunu bildiğimizi varsayarsak ve amaçlarımızı oraya eksek, sorunlar kendiliğinden çözülmez mi? Hayallerimizin filizlenmesini ancak inancımız sağlayabilir. Beni sevenler, beni destekleyerek kalbime bu tohumu ektiler. Hayallerimin filizlenmesi için bana inancı onlar aşıladılar. Ben ne zaman vazgeçecek olsam beni tuttular. İçimdeki bu güzel tohumların yeşereceğine inandılar ve beni inandırdılar. Her sabah okula giderken annem bana, "Güle güle git yavrum. Her şeyin en güzelini yapmaya çalış." derken meğer bana ruhumun en tatlı gıdasını veriyormuş. Bazen arkadaşlarımın beni incitmeleri ne zaman son bulacak diye yakınsam da, bana bir sandalye gibi davransalar da bu inanca tutunduğum için çok üzülmedim. Ailemin desteğinden kuvvet buldum. Bana verdikleri terbiye sayesinde zor koşullara dayanmanın en doğru yol olacağını biliyordum. Onların bana olan sevgisi her geçen yıl bana güç kattı. Benim kararlılığımla arkadaşlarımın bana bağlandığını fark ettim. Norman Vincent Peale gibi ünlü yazarın bir benzetmesini sizlerle paylaşayım. İnsanlar bir işin olabilirliğine inanmalıdır. Hayat ne kadar karanlık görünürse görünsün, yine de aydınlatmanın bir yolunu bulmak gerek. Geleceğe dair ümit besleyenler ancak yol alabilir. Küçük yaşlarda böyle düşünüyor olmam sizin şu anda benim kaleme aldığım bu kitabı yazmamı sağladı. Hatta henüz 6 yaşımdayken bile bir karalamam vardı. Başlığıysa kanatları olmayan anka kuşu. Sizlerle paylaşıyorum ancak 6 yaşındayken yazdığım için pek de büyük şeyler beklemeyin. Bir zamanlar bir anne kuş yaşarmış. Bir anne kuşun bir yavrusu varmış. Yavru zamanla büyümüş, serpilmiş. Ama diğerleri gibi kanatları yokmuş. Anne kuş yavrusuna dönüp sormuş. Senin kanatların neden büyümedi? Anne kuş bir gün yuvadan ayrılınca yavru kuş da bir yürüyüşe çıkmış. Çıkmış ama bilin bakalım ne görmüş. Diğer kuşların gökte süzüldüğünü. Birden yanına bir çocuk gelmiş oturmuş. Senin kanatlarına ne oldu? Diye sormuş. Ey çocuk, kanatlarım doğarken yokmuş. O zaman sana takma kanat yapalım. Seni de uçuralım demiş küçük çocuk. Dakikalar geçmiş ve saatler akmış. Sonunda beklenen kanatları yerine takmış. Koşmaya başlamışlar ikisi de. Birden küçük kuş kanatlanmış. Ve haykırmış. Uçuyorum! Uçuyorum! Küçük çocuk kuşa özgürlük vermiş. Ve ardından kendi evine gelmiş. Annesine, kardeşlerine olanları anlatmış. Tebrik etmişler küçük çocuğu. Bu hikayede burada mutlu bitmiş. Her insan hikayesinin mutlu sonla bitmesini ister. İşte bu yüzden inanmamız gerekmez mi? Hedefimizin sonunda mutlu bir son yok mu? O zaman bence biraz daha çabalayalım. Sabırla gelen ödül. Ekibimle dünyanın değişik yerlerindeki 14 ülkeyi gezmeyi hedefledik. 2008 yılında bu hedefimize ulaştık. Tura çıkmadan kendimize bir güzergah planı hazırladık. Bütçemizi bu plana göre ayarladık. Parasal açıdan kendimizi uzman görmesek de tasarruf yapmayı ihmal etmedik. Önce gitmemiz gereken 3 ülkeden başladık. Ukrayna, Kolombiya, Sırbistan ve Romanya gibi aklımızda olan bazı ülkeleri bazı nedenlerden dolayı listeden çıkartmak zorunda kaldık. Bu nedenlerden biri de tur rehberimizin artık kuyunun suyu bitiyor demesiydi. Paramız iyice azalmıştı. Amcam, Battı, Kaliforniya'da başarılı bir iş adamıdır ve sürekli bana yardımı dokunmuştur. Bizim zor durumda olduğumuzu duyar duymaz önemli iki toplantısını iptal etmiş ve bizim yanımıza gelmişti. Ancak turumuzun tek sorunu yalnızca para değildi. Ülkeleri ziyaret yapmadan önce o ülke hakkında geniş bilgi sahibi oluyorduk. Aldığımız rapora göre Hindistan'a yapacağımız ziyaret bizim için çok riskliydi. Özellikle de Mumbai'ye. Amcam bize bu konuda geniş bir bilgi sunmuştu. Amcam gerçekten akılcı ve pratik zekalı bir adamdır. O yüzden onun fikirlerini ve tespitlerini güvenirim. Bu yüzden önerisine karşı çıkmaya bile yeltenmedim. Daha sonra bize Florida'ya gidebileceğimizi söyledi. Orada da beni bekleyen büyük bir kalabalık vardı. Mantıklı bir seçimdi. Oraya gidince seçimimizin yerinde olduğu kanısına bir kez daha vardık. Dinleyiciler öyle şevkliydi ki beni konuşmaya daha çok teşvik ettiler. Ancak Florida'ya yaptığım ziyaretten sonra içimden bir ses yine de Hindistan'a da gitmemi söylüyordu. İçimden gelen sese itimat etmek beni mutlu ediyordu. Gitmelisin diyordu. Her ne olursa o insanlarla görüşmelisin. Bu düşüncemi diğerleriyle de paylaştım. Amcamsa ben bu düşüncemi dile getirdiğimde bana herhangi bir tepki vermemişti. Ama beni bir akşam yemeğine davet etmişti. Beni ikna etmek için çalışacağını biliyordum. Yemekte konuşurken konu beklenilen yere geldi. Ben duygusal bir insandım ve içimde duyduğum şeyi yapmak için her halükarda çalışacaktım. Amcam bunu çok iyi biliyordu. Beni de oldukça yakından tanıyan birisi olduğu için bana çok fazla müdahale de edemiyordu. En sonunda benim ısrarıma dayanamayarak, "Haydi gidip görelim bakalım şu Hindistan'ı" deyiverdi. Sen karşına ne güçlük çıkarsa çıksın bir yolunu bulup yenilmedin. Bunun da üstesinden gelirsin. Parayı sorun etme, hallederiz. Orada neyle karşılaşırsan karşılaş, bir şekilde bir kolaylık bulacağına ben inanıyorum. Sabır en güzel çözümdür evladım. Hem sabır toprağa ekilen tohumu büyütür. Tohumun üzerinden nice rüzgarlar, nice fırtınalar geçer de ona bir şeycik olmaz. İşte bu sabrın sayesindedir. Hasadı ancak onunla yaparsın. Çekilen uzun bir nasihatin ardından ben istediğime kavuşacaktım. Üstelik bir sürü çözüm de bulmuştum. En kötüsü amcamın verdiği para da suyunu çekmesiydi. Artık onun çaresine de bir şekilde bakacaktık. Fakat durumu o celseye getirmemek için elimizden geleni de yapacaktık. Çünkü hedef koyduğumuz şeyi başarmak bizi güçlendiriyordu. Hayatın gerçeklerini göz önünde bulundurmamız gerekiyordu. Biz bütün ayarlamaları yaparken birden beklemediğimiz bir şey oldu. Florida'da verdiğimiz konferansta beni dinleyen bir hayırsever, benim bu planlarımı bir yerden öğrenmiş ve bütçe açısından bana yardım etmek istediğini bildirmiş. Hatta benim için Hindistan'da konuşma yapmak üzere iki tane stadyum kiralamış. Dediğim gibi, zorlukların aşılması için önce niyet, sonra sabır gerekir. Sonunda her şeyi ayarlamıştık. Hindistan'a gidiyorduk. Her şey planımız doğrultusunda yürüyordu. Bu arada her şeyin yerli yerinde olması ziyaretimizi bir hafta önceye çekti. Ancak çizelgedeki bu önemsiz gibi görünen değişiklik belki de bizim hayatımızı kurtardı. Kararlaştırdığımız tarihten bir hafta sonra Hindistan'da terör saldırısı oldu. Faj Oteli, havaalanı ve Güney Mumbai'deki tren istasyonları bombalanmıştı. Saldırıda 180 kişi hayatını kaybetmiş, 300 kişi de yaralanmıştı. Eğer bir hafta öncesinden gitmemiş olsaydık, aynı tarihte biz de saldırı bölgesinde olabilirdik. Bu sanırım bize yaratıcının bir lütfuydu. Adım adım hayat. Benim küçük ayağım. Bana nasıl da yardım ediyordun. Birçok şeyi seninle başarmıştım. Sol ayağımdan bahsederken aklıma buna benzer gerçek bir öykü geldi. Christine, 1932'de İrlanda'nın Dublin kentinde 22 kişilik bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi. Kardeşlerinden sadece 13'ü hayatta kalabildi. Kendisi ise kolları ve bacakları olmasına rağmen hareket edemiyordu. Felçli dünyaya gelmişti, konuşamıyordu. Doktorlar rahatsızlığının sebebinin kaynağını bulamadılar. Yıllarca ona serebral palsi teşhisi koydular. Ayrıca konuşamadığı için de zihinsel engelli olduğu düşünüldü. Annesi onun zihinsel bir engeli olmadığını anlatmaya çalışsa da Christine insanlarla iletişime geçemiyordu. Bir gün Christine kız kardeşine uzanmayı denerken sol ayağı kız kardeşine hafifçe çarptı. Hastalığı sebebiyle diğer uzuvlarını hareket ettiremese de o anda sol ayağını kontrol edebildiğini fark etti. Sonrasında ne mi oldu? Christine, azmi ve çabası sayesinde okumayı, yazmayı ve resim yapmayı bu tek ayağıyla öğrendi. Ailesi ise benim ailem gibi kararlıydı. Onun diğer normal çocuklar gibi muamele görmesini istiyorlar ve ona bunu sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Onu eğlendirmek için lunaparka götürüyorlar, yaz tatilinde eğlenceli yerlere geziler düzenliyorlardı. Annesi bir gün oğlunu John Hopkins Hastanesi'ne götürme kararı aldı. Hastanenin sahibi olan Doktor Hopkins, bu hastaneyi serebral palsi hastalarına hizmet verebilmek için açmıştı. Christine'i gördüğünde ona ileride lakabı olacak bir isimle seslenmiş. "Buyurun, Sayın Yazar Christie Brown, hoş geldiniz," demişti. Christie'yi bu söz fazlasıyla etkilemiş ve onu bir kitap yazmaya teşvik etmişti. Christie bunu gerçekleştirmiş ve bir kitap yazmıştı. Kitabın ismi Sol Ayağımdı. En çok satan kitap olmuş. Bu da Christie'yi daha birçok kitap yazmaya teşvik etmişti. Ardından Günlerce Kıpırdamamak adlı romanını piyasaya sürmüş ve edebiyat çevresinin de senaristlerin de ilgisini üzerine toplamıştı. Hatta Daniel Day-Lewis'in bir filmi bu konu üzerine uyarlanmış ve Oscar ödülü almıştı. Christie toplam 6 kitap yazmıştı. Ayrıca yazarlığının yanında usta bir ressamdı. Christie Brown'un bu karanlık yaşamdan nasıl aydınlığa kavuştuğunu düşünürsek, kendi yaşam öykümüzü de güzelleştirmenin ve süslemenin zor olmayacağını düşünüyorum. Tam bir görünüm. Çocukken gerçekten sınırlı bir bakış açısına sahiptim. Sadece kendimin bu halde olduğunu düşünür, hayıflanırdım. Başkalarının hiç acı çekmediğini zannederdim. Ta ki 13 yaşıma gelip Avustralyalı bir adamın feci bir kaza geçirmesine şahit olana kadar. Bu kazadan sonra adam hareket edemez hale gelmiş ve yatağa mahkum olmuştu. Bu olay gözlerimin açılmasına sebep oldu. Sahip olduğum ne olursa olsun şükretmeliydim. Kadere güçlü bir şekilde inanıyordum. İnsanın eğer alın yazısında varsa dağları bile deleceğine yürekten inanıyordum. Size kör bir adamın hikayesinden bahsetmek istiyorum. Doğuştan kör olan bu adam girdiği ortamda fark edilmemişti. Herkes birbirine bu adam hakkında konuşuyordu. Acaba bu adam kimin günahı diye birbirlerine sorup duruyorlar. Ben de kendime aynı soruları defalarca sormaktan alıkoyamıyordum. Ailem bir yanlış mı yapmıştı? Ya da ben mi bir günah işlemiştim? Neden bu hale gelmişti? Liderleri onlara dönüp cevap vermiş. Ne bu adam suçlu, ne de onun ailesi. Yaratıcı onun vasıtasıyla apaçık bir delil sunuyor. Bu açıklamayı duyar duymaz kör adam kendi hayatını değiştirmek için karar almıştı. Sadece o adam üzerinde mi etki etmişti? Henüz bir çocuk olan benim de dünyamı değiştirmiş, beni başkalarını anlamaya sevk etmişti. Ben engelli değildim, sakat da değildim. Yaradan beni düşünüyordu. Bazen hayatta aklınıza gelen soruların cevapları çat diye karşınıza çıkmaz. Sabırla beklemeniz gerekebilir. Çok şeyi fark edip umut etmeniz gerekebilir. Kendinize güvenmeniz gerekebilir. Sizlere benim hayatımı düşünün demiyorum. Kendi hayatınızı düşünün. Ne zaman yardıma ihtiyacınız olduğunu, bunu neden istediğinizi düşünün. Yapmanız gereken, yolunda giden neler var, onları görüp bütün aksilikler içinden onları çekip almak. Önümüzdeki rol modelimiz. Şimdi lisede ikinci sınıftayken bize konferans vermek üzere gelen bir adamın anlattıklarını anımsıyorum. Adamın adı Reggie Debs'ti. O günkü konferansta 1400 öğrenci vardı. Hava oldukça sıcak ve nemliydi. Bir mülteci kadının hayat hikayesini anlatıyordu. Kadının adı Luciana. Bu kadın tavernada ya da genel evde çalışıyorken kendisi için önem arz etmeyen bir sorunla karşılaştı. Hamile kalmıştı. Başta onu aldırmayı düşünmüş fakat zaman geçtikçe annelik duygularının da etkisiyle bu kararından vazgeçmişti. Bebeğini dünyaya getirme ve kendine güzel bir hayat kurmak onun için çok zordu. Lakin içindeki inanç bunu yapmasını söylüyordu. Sonunda çalıştığı yerden de kovulmuştu. Doğum vakti gelene kadar sokaklarda oturmuş kalkmış bir sığıntı olarak yaşamıştı. Hayat onun için giderek zorlaşıyordu ve artık bebeğinin dünyaya gelme vakti de gelmişti. Onu nerede doğuracaktı? Sancılar içerisinde bir köşeye yığıldı. Böyle olmayacaktı. Geceyi bir çiftliğin kümesinde geçirdi. Artık tahammülü kalmamıştı. Son bir çıkış kapısı olarak ilkokul öğretmeni geldi aklına. O ne zaman başın sıkışsa beni arayabilirsin kızım demişti. Telefonu da kendisinde hala kayıtlıydı. Vakit kaybetmeden aradı. Durumunu ve konumunu bildirdi. Neredeyse emeklisine gelmiş yaşlı öğretmen, olayı duyar duymaz hemen hazırlanmış, kocasıyla birlikte bu genç kadına yardıma koşmuşlardı. Öğretmeninin kocası bize bu hikayeyi anlatan kişiydi. O da çocuğun ve genç kadının velayetlerini üzerine alarak onları sahipsizlikten kurtarmıştı. Artık bir gecede Mr. Debs'in bir kızı bir de torunu olmuştu. Bu onları da mutlu etmişti. 6 çocuğa sahip olmalarına rağmen onları da aralarına almışlardı. Bu hem genç kadın için yeni bir hayat hem de bebek için umut demekti. 5. ayrımın sonu, sayfa 95.